Ayrım 16 ve şimdi sevgili dostum tekrar dünyaya dönme vakti geldi. Senin için eğlence bitti. Yapacak işlerim var. Önce atları görüp sağ salim Nairobi'ye döndüklerinden emin olmalısın. Sonra yol boyu kamplarda bıraktığımız avları toplayacaksın. Güzelce kurutulup tuzlandıklarından emin olduktan sonra paketleyip Kapiti düzlüğünde trene vermelisin. Derhal, hatta dün Amerika'ya Smithsonian'a ulaştırılmaları gerekiyordu. Bütün donanıma ve araçlara 5 öküz arabasıyla 2 otomobil de dahil bakım yapman lazım. Hepsi bir yıldır yollarda ve bazıları harap vaziyette. Sonra her şeyi Tandala kampına geri götürmelisin ki Lord Eastmont için hazır olsunlar. Benimle safari anlaşması yapalı 2 yıl oldu. Tabii ki Henry Durant sana yardım edecek ama öyle bile olsa bir süre haylazlık yapamayacaksın. Maalesef Nairobi hanımlarına ayıracak fazla vaktin de olmayacak. Percy ile ona göz kırptı. Bana gelince her şeyi sana bırakıyorum. Doğruca Nairobi'ye döneceğim. Yaşlı bizon bacağım fena canımı yakıyor ve ancak Dr. Thompson tedavi edebilir. Birkaç ay sonra Leon otomobillerden biriyle Tandala'ya giriyordu. Peşinden de diğeriyle Henry Durant geliyordu. Şafaktan bu yana engebeli tozlu yollarda 350 kilometre yol yapmışlardı. Leon kontağı kapatınca motor tekleyerek durdu. Hemen yere atlayıp şapkasını aldı, bacağına vurdu ve çıkan toz bulutu yüzünden öksürdü.
''Hangi cehennemdeydin?'' Percy çadırından çıkmıştı. ''Artık öldüğünü düşünecektim neredeyse. Seninle konuşmak istiyorum hemen.''
Leon ateş nerede diye sordu. Sabahın üçünden beri araba kullanıyorum. Tek kelime edecek halim yok. Önce banyo yapıp tıraş olmam lazım ve kimsenin zırvalarını da dinleyemem şimdi. Hatta senin bile Percy. Percy sırıtarak, tamam banyo yapman şart, ihtiyacın olduğu her halinden belli. Sonra değerli vaktinin birkaç dakikasını bana ayırmanı istiyorum. Bir saat sonra Leon, Percy'nin tel çerçeveli okuma gözlüğü burnunun ucunda olarak uzun bir masanın başında oturduğu büyük çadıra girdi. Percy'nin önünde cevap verilmemiş mektuplardan, kasa defterlerinden ve diğer belgelerden oluşan bir yığın duruyordu. Yazı yazdığı parmakları siyah mürekkebe bulanmıştı.
''Özür dilerim Percy, seninle öyle konuşmamalıydım.''
Leon pişman olmuştu.
''Aldırmadım bile.''
Percy kalemini hokkanın içine bıraktı ve karşısındaki sandalyeyi gösterdi.
Senin gibi ünlü adamlar ara sıra kibirli olma hakkına sahiptir.
Alay esprinin en düşük seviyesidir, Leon yine köpürmüştü. Ben buralarda sadece köleliğimle ünlüyüm.
İşte Percy masadaki gazete kupürü yığınını Leon'un önüne itti. Şunları okusan iyi olur, çökmüş moraline iyi gelir belki.
İlk kez merakı uyanan Leon sayfaları karıştırmaya başladı. Kupürlerin Kuzey Amerika ile Avrupa'nın çeşitli yerlerinde çıkan Los Angeles Times'dan Berlin'de yayınlanan Deutsche Allgemeine Zeitung'a kadar birçok gazeteden kesildiğini anladı. Almanca yazılmış haberlerin İngilizce olanlardan daha fazla olduğunu görüp şaşırdı. Ama okuldan kalma Almancası yazılanları anlaması için yeterliydi. Bir tanesini okudu. Afrika'nın en büyük avcısı, Amerikan başkanının oğlu böyle diyor. Altında Leon'un güçlü ve atak göründüğü bir fotoğraf vardı. Onu bir kenara bırakıp sonrakini aldı. Bunda da pırıl pırıl parlayan bir Teddy Roosevelt'le tokalaşırken görülüyordu. Altındaki başlıkta, bana akıllıdan çok şanslı bir avcı verin. Roosevelt insan yiyen bir aslanı öldürdüğü için Leon Courtney'i tebrik ederken diyordu. Sonrakinde Leon boyunu aşan fil dişleriyle birlikte görülmekteydi. Altındaki notta da Afrika'nın en büyük avcısı rekor düzeyinde fil dişleriyle yazıyordu. Diğer resimlerde Leon'u kadrajın dışındaki hayali bir hayvana nişan alırken veya vahşi hayvan sürüleri arasında atıyla dört nala giderken gösteriyordu. Hepsinde de havalı ve keyifliydi. Bir sürü yazı vardı. Leon 47 tane ayrı makale saydı. Sonuncusunun başlığı, ''Hayatımı kurtaran adam, bunu 18 delikli golften daha heyecanlı bulmadınız mı?'' yazan Andrew Fagan, kıdemli editör, American Associated Press şeklindeydi. Leon hepsine bir göz attıktan sonra kupürleri düzgün bir şekilde toparladı ve masanın üstünde Percy'ye doğru itti. O da anında geri itti.
''Ben istemem onları, sadece zırva oldukları için değil, bu kadar yağı midem kaldırmadığı için.'' ''İster yok, istersen Penrod amcana iade et, o toplamış hepsini.'' Bu arada o da seni görmek istiyor ama sonra. Önce şu diğer mektupları okumanı istiyorum. Çok daha ilginç bunlar.
Percy bir zarf tomarı uzattı bu sefer. Leon tomarı alıp şöyle bir karıştırdı. Hemen hemen tüm mektupların pahalı parşömene veya ağır keten kağıtlara süslü el yazılarıyla yazılmış olduğunu gördü. Birkaç tane de daha ucuz kağıda daktilo ile yazılmış olan vardı.
Herr Courtney, Glücklicher Jäger, Nairobi, Afrika. Veya M. Courtney, Chasseur Extraordinaire, Nairobi, Afrique de l'Est. Ya da kısaca Afrika'nın en büyük avcısı Nairobi, Afrika şeklinde çeşitli adresler kullanılmıştı.
Leon başını kaldırıp Percy'ye baktı. Nedir bu?
Percy, Andrew Fagan'ın makara lelerini okuyan ve seninle ava çıkmak isteyenlerden gelen mektuplar. Zavallı cahil yaratıklar, ne yapacaklarını bilmiyorlar diye kısaca açıkladı.
Bunlar bana gönderilmiş ama sen açmışsın.
Leon sert bir ifadeyle konuşmuştu. Açmamı istersin sandım. Acilen cevap vermek gereken bir şey olabilirdi.
Percy özür dilercesine omuz silkip masum bir havayla cevap vermişti.
Bir beyefendi başkasının mektubunu açmaz.
Leon doğruca gözünün içine bakıyordu.
Ben beyefendi değilim, senin patronunum ve sen de bunu unutmasan iyi olur parlak çocuk.
Bu durumu yıldırım hızıyla değiştirebilirim. Leon elindeki mektupların ona verdiği yeni otorite ve statüyü hissediyordu.
Tamam sevgili Leon, acele etmeyelim, haklısın. Mektuplarını açmamam gerekiyordu ve özür diliyorum, kabalık ettim.
Sevgili Percy, çok gerçekçi özrün koşulsuz olarak kabul edildi. Leon sonuncu mektubuna bakarken konuşmadılar.
Percy bir tane de bir Alman prensesinden gelmiş, Isabella von Hoherbergmine diyerek sessizliği bozdu.
Gördüm.
Percy yardımsever bir havayla, fotoğrafını da iliştirmiş dedi, hiç fena değil. Benim yaşımdaki bir adama uyar ama sen de olgun kadınları seversin değil mi?
Kes sesini Percy, sonunda Leon başını kaldırdı. Geri kalanını sonra okurum.
Sence ortaklık teklifimi konuşmak için uygun bir zaman mı?
Percy, derinden etkilendim. O konuda ciddi olduğunu bir an bile düşünmemiştim.
Ciddiyim.
Pekala, konuşalım. Yeni anlaşmalarının çerçevesini çizdiklerinde neredeyse akşam olmuştu.
Son bir şey Leon, arabayı kendin kullandığın zaman masrafını sen karşılamalısın. Nairobi'deki aşk gezilerinin sponsoru olacak değilim.
Gayet uygun Percy ama madem böyle bir şart koşuyorsun benim de iki şartım var.
Percy kuşkulu ve huzursuz gibi görünüyordu. Duyalım bakalım neymiş?
Yeni şirketin adı.
Percy hemen atılıp Phillips ve Courtney Safari olacak tabii ki dedi.
Bu alfabeye uymuyor Percy. Courtney ve Phillips ya da kısaca C ve P Safari olsa.
Percy bu benim gösterim ancak P ve C Safari olabilir diye itiraz etti.
Artık senin gösterin değil, şimdi bizim gösterimiz.
Kendini beğenmiş küçük pislik, yazı tura atalım.
Cebinden gümüş bir şilin çıkardı, yazı mı tura mı?
Leon tura dedi.
Percy parayı havaya fırlattı ve sol elinin tersiyle yakaladı. Üstünü sağ eliyle kapadı.
Tura dediğinden emin misin?
Hadi Percy, bakalım şuna.
Percy elinin altından bakıp içini çekti, mutsuz bir halde. İşte genç aslan yulafına göz dikince yaşlı aslan da böyle hissediyor dedi.
Aslanlar yulaf yemez. Bakalım ne saklıyorsun orada?
Percy parayı gösterdi. Tamam sen kazandın dedi. C ve P Safari olsun. İkinci şartın neydi?
Ortaklık anlaşmamızın Roosevelt Safari'sinin ilk gününden itibaren yürürlüğe girmesini istiyorum.
İnsaf, sahiden canımı okumak istiyorsun. Yani Kermit Roosevelt'le avlandın diye tam pay mı vereceğim sana?
Percy duyduklarına inanamıyormuş ve derin bir üzüntü içindeymiş gibi yaptı.
Kes şunu Percy, kalbimi kırıyorsun.
Leon gülümsedi.
Mantıklı ol Leon, neredeyse 200 sterlin eder bu.
Kesin söylersek 215.
Hasta ve yaşlı bir adam olmamdan istifade ediyorsun.
Bana gayet dinç ve sağlıklı görünüyorsun, anlaştık mı?
Sanırım başka çarem yok, seni gidi kalpsiz çocuk.
Bunu evet olarak kabul edebilir miyim?
Percy gönülsüzce başını salladı, sonra gülümseyip elini uzattı. El sıkıştılar ve Percy muzaffer bir tavırla sırıttı. Zorlasaydın payını %30'a çıkaracaktım, %25'te kalmayacaktım.
Sen de biraz daha uzatsan %20'ye razı olacaktım.
Leon'un tebessümü de aynı şekilde keyifliydi. Gemiye hoş geldin ortak. Bence birlikte çok daha iyi iş yapacağız. Sanırım 215 sterlin hemen şimdi istersin. Ay sonuna kadar beklemek istemezsin değil mi?
Haklısın, hemen istiyorum. Ay sonuna kadar beklememeyi tercih ediyorum. Bir şey daha var. Neredeyse bir yıldır kendime hiç zaman ayırmadım. Birkaç gün izin alıyorum ve arabaya ihtiyacım var. Nairobi'de işlerim olacak. Sonra da daha uzaklara gidebilirim.
Her kimse o hanıma içten selamlarımı ilet.
Percy, seni uyarmam lazım. Pantolon düğmelerin açık kalmış ve aklın beş karış havada. Leo'nun Nairobi'deki ilk durağı ana cadde üstündeki Büyük Victoria Gölü Ticaret Şirketi oldu. Bay Gulam Vilabiji Esquire onu karşılamak üzere dışarı fırladığında Vauxhall'un motoru hala çalışıyordu. Bay Vilabiji'nin hemen arkasından Bayan Vilabiji ile kuzguni saçlı kocaman ıslak gözlü, parlak sarilere bürünmüş kuşlar gibi cıvıldaşan karamel tenli bir çocuk sürüsü vardı. Leon daha arabadan inmeden Bay Vilabiji elini tutup hararetle sıktı.
Bin bir kere hoş geldiniz onurlu sahip. Bizi son ziyaretinizden beri gözlerim daha hoş bir çehre görmedi.
Elini bırakmadan Leon'u içeri davet etti. Öbür eliyle de çocuk sürüsünü kovalıyordu.
Haydi gidin bakayım haydi kötü çocuklar, yaramaz, medeniyetsiz, dişi şahsiyetler diye bağırdı.
Ama çocuklar elinin uzanabileceği mesafenin dışına çıkmak dışında hiçbir şey yapmadılar.
Lütfen onları bağışlayın ve unutun sahip, başka çare yok. Ben tam tersini istediğim halde Bayan Vilabiji sadece dişi şahsiyetler üretiyor.
Leon kibarca hepsi de çok tatlı dedi. Bu sözler en küçük meleğin babasının etkisiz bir şekilde savurduğu elinin altından süzülüp parmak uçlarında yükselerek Leon'un elini tuttu. O da babasıyla birlikte Leon'u içeri götürüyordu.
Buyurun girin, yalvarırım buyurun sahip. 10.000 kere hoş geldiniz.
Bay Vilabiji ile küçük melek Leon'u dükkanın arkasına götürdüler. Yeşil yüzlü çok kollu tanrıça Kali ile fil başlı tanrı Ganesh ikonları öbür tarafa çekilmiş ve galeriye en son katılan ürüne yol açmışlardı. Bu da oymalı altın yaldızla boyanmış süslü bir ahşap plakayla büyük altın bir resim çerçevesiydi. Plakada saygıyla sahip Leon Courtney Esquire'a ithaf edilmiştir. Dünyaca ünlü polo oyuncusu ve şikari. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Albay Theodore Roosevelt ve Bay Gulam Vilabiji Esquire'ın saygıdeğer ve çok sevgili dostları. Çevredeki camın arkasında American Associated Press kaynaklı İngilizce gazete kupürleri vardı. Ailem ve ben bu muhteşem yazılardan birini imzalayıp dostluğumuzun nişanesi olan koleksiyonumdaki mücevher haline getirmenizi umut ediyor ve diliyoruz. Hiçbir şey bana daha büyük zevk veremez Bay Vilabiji. Leon istemediği halde derinden etkilenmişti. Fotoğraflarından birini imzalarken Vilabiji kızları başına üşüştü.
İyi dostum ve Bay Gulam Vilabiji Esquire'a, içtenlikle Leon Courtney.
Mürekkebe üflerken Bay Vilabiji,
ellerinizle yazdığınız bu yazıyı hayatımın sonuna kadar saklayacağım dedi.
Sonra iç geçirdi.
Sanırım şimdi halen bende duran değerli fil dişini konuşmak isteyeceksiniz.
Manyoro ile Loikot dişi arabaya taşırken Leon da iki küçük kızı ellerinden tutmuş geliyordu. Diğer minikler de pantolonun paçalarına yapışmışlardı. Onlardan güçlükle ayrılıp şoför koltuğuna geçti. Arabayı yeni Mutaiga şehir kulübüne sürdü. Burası pembeye boyanmış tuğla ve alçı duvarlarıyla ana caddeden uzakta bir yerde olan beyaz badanalı kerpiç duvarlı göçmenler kulübünün yerine geçmişti. Amcası Penrod üyelere tahsis edilen barda bekliyordu. Albay onu karşılamak üzere ayağa kalkarken Leon'un ilk dikkatini çeken şey özellikle de karın bölgesinin biraz daha büyümüş olmasıydı. Görüşmedikleri bir yılı aşkın süre içinde Penrod uygun kiloda kategorisinden heybetli kategorisine geçiş yapmıştı. Bıyığında da biraz daha grileşme vardı. El sıkışır sıkışmaz Penrod yemeğe geçelim mi önerisinde bulundu.
Bugün şefin menüsünde az pişmiş biftek ve böbrek var. Çok severim. Ayak takımı gidip benden önce bitirsin istemem. Yemek yerken konuşabiliriz.
Leon'u terasta mor begonvillerin sardığı bir pergolanın altındaki masaya götürdü. Burada konuşmalarına kimsenin kulak misafiri olmasına imkan yoktu. Penrod beyaz peçetesini yakasına sıkıştırırken, herhalde Percy Andrew Fagan'ın yazılarını ve onlardan etkilenen önemli insanların mektuplarını göstermiştir dedi.
Leon evet gördüm efendim diye cevap verdi. Aslında onları utanç verici buldum. Şamata yapıyorlar. Ben kesinlikle Afrika'nın en büyük avcısı değilim. O Kermit Roosevelt'in şakasıydı ama Fagan ciddiye almış. İşi nasıl ben hala acemiyim.
Bunu sakın itiraf etme Leon. Bırak ne isterlerse onu düşünsünler. Hem duyduğum kadarıyla çabuk öğreniyormuşsun.
Penrod keyifle gülümsedi.
İşin aslı benim de bu numarada küçük bir katkım oldu. Küçük, zekice bir müdahale iyi olur diye düşündüm.
Leon irkilmişti. Nasıl bir müdahale amca?
İlk makaleler çıktığında Londra'daydım. Bana bir fikir verdiler. Berlin elçiliğimizdeki askeri ataşeye telgraf çekip bu yazıları Alman basınına özellikle de kaymak tabakanın okuduğu spor ve avcılıkla ilgili yayınlarda yayınlanmasını istedim. İngiltere'de olduğu gibi Almanya'da da o tür insanların çoğu spora hevesli olur ve kendi av şatoları filan vardır. Planım burada seninle safariye çıkmayı istemelerini sağlamaktı. Böylece benim adıma bilgi toplayabilirsin. O da savaş zamanında paha biçilmez bir şey olur.
Niye bana güvenip sırlarını açsınlar ki amca?
Leon oğlum, kendi özelliklerinden bu kadar habersiz olmana inanamıyorum. İnsanlar özellikle de Fräulein'lar ve Matmazeller senden hoşlanıyor. Safari yaşantısında doğa ana ve onun yaratıklarına yakın olmak, en katı insanların bile yumuşamasına, gardını indirmesine ve daha özgürce konuşmasına neden olur. Hanımların korse ve jartiyer bağcıklarını gevşettiğini söylememe gerek bile yok. Ve Kaiser Almanyası'nın önemli bir ferdi, belli başlı sanayicilerden biri veya bunların eşleri, neden senin gibi temiz yüzlü masum birinin alçak bir gizli ajan olduğundan şüphelensin ki?
Penrod parmağını kaldırıp uçuşan beyaz kanzası, kırmızı kuşağı ve püsküllü fesiyle ortalıkta dolanan baş garsona işaret etti.
Malonzi, lütfen benim özel mahzenimden bize bir şişe 1879 Chateau Margaux getirin.
Malonzi beyaz eldivenli ellerinde hafif tozlu bordo şişeyi gereken saygıyla taşıyarak masaya geldi. Penrod onun törensel bir havayla mantarı çıkarışını, koklayışını, sonra da parlak kırmızı şarabı sürahiye boşaltmasını izledi. Adam ilk birkaç damlayı kristal bir kadehe koydu. Penrod kadehi çevirip içkiyi kokladı.
''Mükemmel, sanırım bunu beğeneceksin Leon. Comte Pierreville bu özel mahsulle Premier Grand Cru ödülü almıştı.''
Leon'un da bu soylu şaraba gereken saygıyı sunmasından sonra Penrod yine Malonzi'ye işaret edip üzeri nar gibi kızarmış, dumanı tüten soslu bifteklerle böbreği getirmesini istedi. Sonra büyük bir iştahla yemeğine girişip ağzı doluyken,
''Mektuplarına, özellikle de Almanya'dan gelenlere iznin olmadan baktım.'' dedi. ''Ağımıza hangi balıkların takıldığını görmek için fazla sabredemedim. Umarım aldırmazsın.''
''Hiç önemli değil amca. Nasıl isterseniz öyle davranın.''
İlgimize layık 6 tanesini seçtim. Sonra da Berlin'deki askeri ateşimize telgraf çekip belirli bazı konularda görüşlerini istedim.
Leon temkinle başını salladı. Mektupların 4'ü sosyal, siyasi ya da askeri bakımdan önemli ve etkili kişilerden geliyor. Devletin her türlü işine vakıflar ve konseyine üye değillerse o zaman da Kaiser Bill'in sırdaşı konumundalar.
Kaiser'in Britanya ve İmparatorluğumuz da dahil tüm Avrupa ile ilgili niyetlerini ve hazırlıklarını bilen kişiler.
Leon yine başını salladı ve Penrod devam etti.
Konuyu Percy Phillips'le de tartıştım ve ona senin diğer tüm sorumluluklarının ötesinde İngiliz askeri istihbaratında görev yapan bir subay olduğunu söyledim. O da mümkün olan her şekliyle bizimle işbirliği yapmayı kabul etti.
Anlıyorum efendim.
Diğerlerinin arasından seçtiğimiz müşteri Prenses Isabelle Madeleine Hohenberg von Preußen von und zu Hohenzollern. Kendisi Kaiser'in kuzeni ve kocası da Alman Yüksek Komuta Heyetinden Mareşal Walter Augustus von Hohenberg.
Leon gerektiği şekilde etkilenmiş görünüyordu.
Bu arada Almancan ne durumda Leon?
Eskiden fena sayılmazdı ama şimdi biraz paslanmıştan daha iyi amca. Okulda hem Almanca hem Fransızca eğitim almıştım.
Sicil kayıtlarında gördüm. Belli ki dile karşı özel bir yeteneğim var. Kulağın iyi herhalde. Percy, Kisvahili ve Maa dillerini de ana dilin gibi konuştuğunu söyledi. Almanca pratik yaptın mı hiç?
Bir tatilimde bilim adamlarıyla kara ormanda yürüyüşe katılmıştım. Orada iyi anlaştığım yerlilerle tanıştım. Biri de Ulrike adında bir kızdı.
Penrod, dil öğrenmek için en uygun yer dedi. Çarşafların altı. Oraya hiç varmadık efendim ne yazık ki. Umarım öyle olmuştur. Senin gibi iyi yetişmiş bir beyefendiye yakışmazdı.
Penrod gülümsedi. Neyse, dilini güçlendirsen iyi olur. Yakında vaktinin büyük kısmını Almanlarla geçireceksin. Üst sınıf Fräulein'lar hakkında duyduklarıma bakılırsa, bunu da büyük kısmı çarşafların altında olabilir. Acaba bu durum senin yüksek ahlaki değerlerini sarsar mı?
Koşullara uymaya çalışırım amca. Leon gülmemek için kendini zor tutuyordu.
İyi çocuk, bunu kral ve ülken için yapacağını unutmazsın artık.
Leon görev çağırınca biz kimiz ki o çağrıya uymayalım dedi.
Kesinlikle, ben de bundan iyi ifade edemezdim kendimi. Ve korkma, sana bir lisan hocası ayarladım bile. Adı Max Rosenthal. Alman Doğu Afrika'sına gelmeden önce Wieskirche'deki Meyerbach Motor Şirketi'nde mühendis olarak çalışıyormuş. Geldikten birkaç yıl sonra Darüsselam'da bir otel işletmeye başlamış. Orada konyak şişesiyle geliştirdiği yakın ilişki yüzünden işini kaybetmiş. Ama sadece dönem dönem sarhoş. Ayık olduğu zamanlarda da birinci sınıf iş çıkarıyor. Percy'yi onu işe alması için ikna ettim. Safari kamplarınızda çalışacak ve senin dilini geliştirmene yardım edecek.
Kulüpten ayrılırken Penrod Leon'un kolunu tutup ciddi bir tavırla
''Casusluk işinde yeni olduğun için sana bir tavsiyem var. Hiçbir şeyi yazma, gözlemlerini asla kağıda dökme. Her şeyi kafana kaydet ve yüz yüze geldiğimizde bana anlat.''
Leon Tandala kampında Max Rosenthal'la tanışınca bu iri yarı, koca elli, ayaklı, pervasız ve neşeli adamı hemen sevdi. İyi günler dedikten sonra tokalaştılar. Bundan sonra birlikte çalışacağız, iyi anlaşacağımızdan eminim dedi. Max göbeğini oplatan sesli bir kahkaha attı.
Ah zo, biraz Almancanız var, çok iyi.
Leon çok da iyi değil diye düzeltti ama geliştirmeme yardım edeceksiniz. Max neredeyse ilk günden çok değerli, yetenekli bir öğretmen ve çalışkan, becerikli bir çalışan olduğunu kanıtlayıp Leon'u kamp organizasyonu ve erzak temini gibi sıradan işlerden kurtardı. Henny Durant'la ikisi iyi bir ekip olup Leon'a da safari işinin gerektirdiği örgütsel ve mali konuları öğrenme fırsatı tanıdılar. Leon Max'la sadece Almanca konuşma kuralı koydu ve böylece dile hakimiyeti şaşırtıcı bir hızla güçlendi. Leon Prenses Isabella Madeleine Hoherberg von Preußen von und zu Hohenzollern'in Bremerhaven'dan kalkan Alman transatlantiği SS Admiral'in bir sonraki seferiyle Afrika'ya gelmeyi kararlaştırdığını belirten telgrafı aldığında Lord Eastmont'un safarisinin başlamasına sadece haftalar kalmıştı. Kraliyetle ilgili sorumlulukları yüzünden Afrika'da ancak 6 hafta kalabilecekti. Kendisi geldiğinde her şeyin hazır olmasını istiyordu. Bu buyurgan telgraf Tandala kampının altını üstüne getirdi. Percy öfkeyle ortalıkta dolanıp Leon'la ekibinin Eastmont için yapılmış hazırlıkları değiştirmek için çılgınca koşuşturmalarına destek değil, köstek oluyordu. Şimdi aynı anda yürütülmesi gereken iki safarileri vardı ve daha önce hiç böyle bir durum yaşanmamıştı. Hayatı kolaylaştıran tek şey Lord Eastmont 4 aylık bir organizasyon istediği halde prensesin sadece 6 hafta kalacak oluşuydu. Leon prensesi gemiye gönderir göndermez bütün ekibiyle safarinin geri kalanı için Percy'nin yardımına koşacağına söz vermişti. Buna göre prenses admiral gemisiyle Kilindini lagününe vardığında Leon onu karşılamaya gitti. Kadın kamerasından çıkana kadar güvertede bir saate yakın bekledi. Sonunda prenses ana güverteye çıktığında gemi kaptanıyla 4 kıdemli subayı da yaltaklanarak peşinden gelmekteydi. Prensesin sekreteriyle iki güzel oda hizmetçisini de içeren maiyeti de arkalarındaydı. Prenses gün ışığına çıktığında çarpıcı bir görünüm sergiledi. Leon daha önce fotoğraflarını görmüştü ama canlı olarak karşısında görmeye hazır değildi. İlk önce uzun boyundan ve ince bedeninden etkilendi. Kadın neredeyse Leon kadar uzundu ama belini iki eliyle sarabilirdi. Vücudunun üst kısmı erkek çocukları gibiydi ve duruşu otoriterdi. Çelik gibi gözleri insanın içine işliyordu. Hatları bıçkı gibi sert ve keskindi. Mükemmel dikilmiş bileklerine kadar inen yeşil bir binici elbisesi giymişti. Eteğinin altından görünen çizmelerinde pahalı deriye has ışıltılar vardı. Şaşırtıcı bir şekilde belinde 9 milimetrelik bir Luger tabanca ve sol elinde geniş kenarlı safari şapkası vardı. Kül sarısı saçı iki kalın tutam halinde tepede topuz yapılmıştı. Leon Penrod'dan kadının 52 yaşında olduğunu öğrenmişti ama en fazla 30 görünüyordu. Majesteleri hizmetinizdeyim. Prenses Leon'un baş selamını kabul etmek zahmetine girmedi ve sanki az önce iğrenç bir şekilde gaz çıkarmış gibi davranmaya devam etti. Sonunda konuştu, sesi buz gibiydi. Çok gençsiniz. Majesteleri, bu uygunsuz kusurum için sizden özür dilemeliyim. Zamanla düzeleceğini umuyorum. Prenses gülümsemedi. Gençsiniz dedim, fazla gençsiniz demedim. Sağ elini uzattı. Leon tuttuğu eli de kadının ifadesi kadar sert ve soğuk buldu. Kemikli beyaz elin birkaç santim üstünde havayı öptü. Elin üstündeki minik çizgiler kadının gerçek yaşını ortaya koyuyordu. Leon, Britanya Doğu Afrikası bölge valisi özel trenini Nairobi'ye gitmek için emrinize tahsis etti dedi.
Ya, uygun ve beklenen bir davranış.
Ekselanslara ayrıca sizin için uygun olan zamanda valilik sarayında verilecek özel akşam yemeğini onur konuğu olarak şereflendirmenizi istirham ediyor prenses.
Ben Afrika'ya ikinci sınıf devlet memurlarıyla yemek yemeye gelmedim. Hayvan öldürmeye geldim. Bir sürü hayvan.
Leon tekrar başını eğdi. Derhal madam, majestelerinin tercih ettiği özel bir hayvan türü var mı acaba?
Kadın, aslan diye cevap verdi ve domuz.
Birkaç fille bizona ne dersiniz?
Hayır, sadece büyük aslanlar ve uzun dişli domuzlar.
Doğaya açılmadan önce prenses Leon'un onun için hazırlattığı tüm saf kanatları tek tek denedi. Ata erkekler gibi bacaklarını ayırarak biniyordu. Leon onun küçümser bir edayla ilk ata yaklaşışını etrafında iki tur attıktan sonra zarafetle eğere tırmanıp hayvanı kendi isteklerine boyun eğdirişini görünce çok iyi bir binici olduğunu anlamıştı. Aslında onun gibi ata binen başka kadın pek görmemişti. Tandala'dan ayrılıp vahşi hayvan sürülerinin arasına dalınca prenses sadece aslan ve domuz istediğini unutmuş ve çok daha az seçici biri haline gelmişti. Ferlah'tan Joseph Just tarafından yapılmış nefis küçük bir 9.3x74 Mannlicher tüfeği vardı. Wilhelm Röder de tüfeğin üstüne altın varakla birbirleriyle azgınca oynayan yarı keçi yarı insan orman tanrıları ve çıplak orman perileri işlemişti. Prenses atından inmeden koşmakta olan 3 Grand Ceylan'ını 300 metre mesafeden arka arkaya 3 atışla vurunca Leon muhtemelen tanıdığı kadın ya da erkek en iyi atıcıyla karşı karşıya olduğuna karar verdi. Kadın Mannlicher'i tekrar doldururken ''Evet bir sürü hayvan öldürmek istiyorum'' dedi. Afrika'ya geldiğinden beri yüzünde ilk kez sıcak bir tebessüm vardı. Prensesi Lucy manayla tanıştırmak için Lonsonio dağına götürdüğünde Leon iki kadının anında gösterdiği karşılıklı tepkiye hiç hazır değildi. Mecazi anlamda kamburlarını çıkarıp iki kedi gibi atışmaya başlamışlardı. Lucy Leon'a ''Embogo, bu kadında birçok karanlık derin tutku var. Hiçbir erkek onu anlayamaz. Mamba yılanı kadar zehirli. Sana söz verdiğim kadın bu değil, kendini koru.'' dedi. Prenses, o cadı ne dedi diye sordu. İki kadın arasındaki düşmanlık havada statik elektrik gibi kıvılcımlar yaratıyordu. Sizin çok güçlü bir hanım olduğunuzu prenses.
O ineğe söyle, bunu unutmasa iyi olur.
Sıra konsey ağacının altında tüfeklerin kutsanmasına geldiğinde, Lucima yine kulübesinin önünde törensel süsleriyle belirdi. Ama Mannlicher'in aslan postunda yattığı yere 10 adım kala durdu. Yüzü kurumuş çamur rengi aldı. Leon alçak sesle, ''Canını sıkan nedir ana?'' diye sordu.
''Bu bunduki şeytan işi. Beyaz saçlı kadın benim kadar güçlü bir büyücü. Kendi bundukisine beni korkutan bir büyü yapmış.''
Kulübesine doğru döndü. ''Bu cadı Lonsonio dağından gidene kadar kulübemden çıkmayacağım.'' Leon, Lucy'ma hastalanmış, kulübesine gidip dinlenmek zorundaymış diye tercüme etti.
''Ya, onun derdini gayet iyi biliyorum.''
Prenses nadir görülen ince dudaklı tebessümlerinden birini sergiledi.